satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte ben Bilal Çetin,
ben Fatih Atik,
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programına soru, görüş ve önerilerinizle katkıda bulunmak isterseniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Türk siyasetindeki tarihi gelişmeyi konuşacağız. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'ye geri döndü ve AK Parti'ye resmen üye oldu. 57 yıl sonra bir Cumhurbaşkanı tekrar partili oldu ve partili Cumhurbaşkanlığı dönemi bugün resmen başlamış oldu. Bunun yansımalarını masaya yatıracağız. Referandum sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay ve genel başkanlık tartışmaları yeniden başladı. Özellikle Deniz Baykal'ın sözleri Cumhuriyet Halk Partisi içinde kurultay tartışmalarını ve genel başkanlık tartışmalarını alevlendirdi. Bunları konuşacağız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları önemli. Kabine revizyonunda MHP'li bir bakan kabinede olacak mı olmayacak mı sorularına cevap verdi. Bütün bunları bugün ben Bilal Çetin ve Fatih Atik'le birlikte değerlendireceğiz. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen törenle AK Parti'ye üye oldu. 27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar AK Parti'ye üye oldu ve fiili siyasete yeniden dönmüş oldu. Fatih Atik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye yeniden dönüşü çok önemli ve bugün verdiği mesajlar da çok önemli. Cumhurbaşkanı'nın mesajlarının satır aralarını okumaya başlayalım istersen yavaş yavaş.
Türkiye, sevgili Bilal, artık geri dönülmez tarihi bir süreç başladı Türkiye'de. En son 57 yıl önce demiştin. 1960'tı. Celal Bayar ihtilalden 60 darbesinden önce Cumhurbaşkanlığı görevini yürütürken Demokrat Parti üyesi olarak görev yapıyordu. Bugün o tarihe geri dönüldü. Yani yeni bir başlangıç yapıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada da kucaklayıcı bir dil vardı aslında bakarsan. Yani diğer konularda Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilerde, terörle mücadelede, FETÖ ile ilgili konuşmalarında bildiğimiz uyarıları tekrarladı ama bir de AK Parti davasına gönül veren ve bugün onu karşılamaya gelen herkese de bazı mesajlar verdi. Orada özellikle çat kapı ziyaretlerden bahsetti. Evlere gideceğiz. İnsanların bizden beklentilerine kulak vereceğiz. Farklı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi.
Ve orada o mesajları verirken de çok duygulandı aslında.
Evet.
Duygusal bir atmosfer oluştu.
Ve orada bir cümlesi daha var arada konuştuğu. Bu davaya sırtını dönenler iflah olmadılar diye konuştu. Sen de az önce konuşuyorduk, söylüyorduk zaten. Abdülhatif Şener'in ismi bu noktada değerlendirilebilir. Erkan Mumcu'nun adı değerlendirilebilir. Başka isimler de var. Onlar da yine bu çerçevede değerlendirilebilir. AK Parti'den gönül bağını koparan bir şekilde bu davayla, bu hareketle birlikte olmaktan vazgeçenlerin şu anda gerçekten de Türk siyasetinde yer bulamadıklarını görüyoruz.
Ama yarınki gazete manşetlerine baktığımız zaman zaten gazetelerin pek çoğunda bence bu sözleri göreceğiz. Bu davaya ve bu partiye sırtını dönenler iflah olmadı sözleri bence manşete çıkacak sözlerdi.
Tabii. Yani diğer aslına bakarsan sözlerinde çok fazla bir şey yok. Yani olayın kendisi zaten bizatihi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın geri dönüş olması manşet. Ama arada verdiği mesajlar da en dikkat çekeni bunlardı. Şimdi Bilal, bakıyorum ben bugün AK Parti'de de bir heyecan vardı. Evet. Şimdi gördük yani beraber genel merkezdeydik. Evet. Biz karşılaşmadık ama en azından oradaki atmosferi takip ettik. Partililerde heyecan var. Ben geçen sene yazın AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne gittim. Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yine dışarıdaki o otoparkın orada bir tören düzenlenmişti. Orayı izledim. Ondan sonra AK Parti'de yapılan değişik il başkanları toplantılarını izledim. Böyle bir coşku, böyle bir heyecan dalgasını görmedim. Yani emanet bugün sahibine teslim edilmiş oldu. Recep Tayyip Erdoğan'sız AK Parti'yi düşünmek mümkün değil. Evet. AK Parti'siz bir Recep Tayyip Erdoğan'ı da düşünmek mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan o 27 Ağustos 2014'te ayrıldı partiden. Bu bir fatiha değil, bu bir hitame değil, bir fatihadır diye ayrılmıştı. Bugün tekrar etti aynı sözü. Bu da yeni bir başlangıçtır dedi. Evet. Şimdi tabii ne olacak ona bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıldığı 2014'te bıraktığı partide iki genel başkan değişti, yer aldı. Bir tanesi Ahmet Davutoğlu, bir tanesi de Binali Yıldırım, şu anki başbakan. Erdoğan'ın ayrılmasıyla AK Parti'nin hem kendi yönetiminde hem hükümetlerde bazı eksikliklerin, aksamaların olduğunu gördük. Yani bir insana dışarıdan şunu yap, yani yüz yüze gelip şunu yapın, yap demek diye talimat vermek başka bir şey. Bir de bir aracı koyup bunu yapın, bunu yapsınlar demek başka bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli özelliği şu. Ben siyasete girmesinden itibaren takip ediyorum kendisini. Takip ediyor. Verdiği bir işi ısrarlı bir şekilde takip ediyor. Yani bir tane işi verip ondan sonra bürokratların ya da bakanların ya da işte kime verdiyse onların söylediği bahaneleri dinlemiyor ve işin takipçiliğini yapıyor. Türk siyasetinde ve Türkiye'de iş yaptırabilmek için bizim buradan kulaklarını da çınlatalım. Eski temsilcimiz vardı, şu an basın yayın genel müdürü Mehmet Akarca. Onunla bu işleri biz çok sohbet ederek konuşurduk. Türkiye'deki seçmeni ve insan profilini şöyle tanımlardı. Bu ülkede iş yaptıracaksan elin sopalı olacak. Yani takip edeceksin, not alacaksın, biraz da sert yapacaksın. Yoksa başka türlü bu memlekette iş yaptıramazsın derdi. Tayyip Erdoğan'ı da o şekliyle eli sopalı demeyeyim ama verdiği işi takip eden bir yapısı var. Dolayısıyla netice alınan bir süreç yaşandı AK Parti iktidarında başbakan olduğu dönemde. Şimdi o sürece geri dönülüyor. Emanet ehline ve sahibine teslim edildi bugün.
Cumhurbaşkanının bugünkü sözlerinin satır arasında şöyle bir ifadesi vardı. Dedi ki gönül olarak birlikte olsak da hukuken ayrı kaldığımız 2,5 yıllık dönem diye bir ifade kullandı. Yani gönül olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ile AK Partili kadrolarla ilişkilerini koparmadı. Sadece hukuken ilişkisini koparmak zorunda kaldı. Çünkü biliyorsun 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliğinden önce anayasamızda şöyle bir hüküm vardır. Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişkisi kesilir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurucusu olduğu, fikir babası olduğu, lideri olduğu, yıllarca iktidara taşıdığı AK Parti ile ilişkisini kesmek zorunda kaldı. Tabii bu hukuken bir kesilmeydi. Gönül birlikteliği devam ediyordu. Aslında o maddenin de ne kadar saçma sapan bir madde olduğu bugünkü katılımla da ortaya çıktı. Daha önceki cumhurbaşkanları da partili cumhurbaşkanları olmuştu. Hepimiz hatırlıyoruz. Süleyman Demirel Doğru Yol Partisi'nin genel başkanıydı. Yıllarca Adalet Partisi'nin ve Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığını yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Rahmetli Turgut Özal Anavatan Partisi'ni kurdu, iktidar yaptı, genel başkanlığını yaptı. Cumhurbaşkanı seçildi. Ama hem rahmetli Demirel hem rahmetli Özal partileriyle ilişkilerini koparmadılar. Partileriyle ilişkileri devam etti. Perde arkasında partilerini yönetmeye devam ettiler. Anayasada yapılan değişiklikle birlikte bu fiili durum hukuki hale getirilmiş oldu aslında.
Evet.
Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan da bugün buna dikkat çekti. Bunu hatırlatmak isterim. Ve sözlerinin arasında da AK Parti tarzı siyasetten bahsetti. Ben bu sözlerini çok önemsedim. Milletimizle aramızdaki muhabbete baksalar 15 yılın sırrını çözecekler. Ülkemizin sosyal bilimler literatürüne AK Parti tarzı siyaseti kazandırdığımıza inanıyorum. İnanmasalardı ama gerçek bu. Böyle bir siyaset tarzı var artık. Yani AK Parti siyaseti diye bir tarz var. Literatüre girdi bu tarz. Ve bunu çok iyi araştırmaları lazım dedi bilim adamlarının, siyasetçilerin. Ve orada anlattığı olaylar da çok enteresan tabii. Çat kapı ziyaretlerde anlattığı olaylar. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da şahit göstererek anlattı olaylar. Ve orada vurguladı, biz o Çatkapı ev ziyaretleri yaparken onlar Kürt mü, Türk mü, Laz mı, Çerkez mi, Zaza mı diye bakmadan giriyoruz onlara. Ve o insanlar da bize gönül bağıyla çay ikram ediyorlar, tatlı ikram ediyorlar. Aslında Türk milleti bu. Türk milleti misafirperver, Türk milleti kendisine hizmet edene asla ihanet etmeyen, hürmetkar bir millet. Bu vurgularını da ben önemsedim Cumhurbaşkanımızın.
Tabii şimdi sen eski cumhurbaşkanlarından örnek verdin. Hı hı. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken ben tabii gazeteci olarak takip ettim. Evet. O zaman Cumhurbaşkanlığı muhabirliği vardı. Özal'a yetişemedik ama Allah rahmet eylesin ikisine de. Şimdi Özal parti kurup geri dönmeyi düşündü.
Evet.
Siyasete o denli müdahale ediyordu. Yani bu şekliyle ayrı düşmüştü partisinden.
Evet.
Demirel de Tansu Çiller'le neler yaşadıklarını, nasıl gerildiğini ortamın hatırlıyorsun. Ahmet Necdet Sezer burada farklı bir çizgi oluşturdu. Ama orada da şöyle bir tarz farklılığı var. AK Parti bir tarzı siyasetten bahsediyorsun ya. Orada örnek olduğum bir olayı anlatacağım. Şimdi Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken ben de Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yapıyordum. Bir gün bir geziye gittik.
Evet.
Yurt dışına. Şimdi Cumhurbaşkanı da Hindistan'da idi. Yarın Moskova'ya gidiyor. Sonra işte bir sürü yere daha gidecek. Şimdi o geziye gittik. İş adamları da geldi. Cumhurbaşkanı ile beraber. Akşam da otelde toplantı var. İş adamlarının yanına indi Sezer. Ve sohbet ettiler. Sonra çıktı. Bizi basın mensuplarına kapalıydı toplantı. Daha sonrasında biz gazetecilerle sohbet ediyoruz. Şeylerle, iş adamlarıyla sohbet ediyoruz. Cumhurbaşkanından Ulusoy'ların rahmetli olan büyükleri vardı o zaman. İsmini tam hatırlamıyorum şimdi. Ulusoy Holding'in. Dedi ki, Cumhurbaşkanı'na dedi, burada dedi işlerimiz olduğunu söyledik. Şu şu şu yatırımlarımız var. Şöyle şöyle aracı olursanız bunlar çözülür diye bize yardımcı olmasını istedik. O da dedi ki, ben sizin iş takipçiniz miyim? Yanıtını vermiş o zaman.
Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer.
Evet.
Şimdi o anlayışa bir bak. Bugün, dün Hindistan'da DEİK toplantısında konuşan Tayyip Erdoğan'ın anlayışına bak. Şimdi iki yapı arasındaki farka bak. Yani bir tanesi iş adamlarını uçağa dolduruyor. İki tane uçak hatta bazen kalkıyor. Ve oradaki iş bağlantılarını bizzat oturup iş bağlantısı yaptırıyor. Diğer bir cumhurbaşkanı ne yapıyor? O da ben sizin iş takibinizi yapamam diyor. Ya kimin iş takibini yapıyorsun sen? Türk halkının, kendi milletinin işini takip ediyorsun. Ne olacak o zaman? Türkiye'de fabrikalar açılacak, ihracat yapılacak veya oradan bu tarafa mal gelecek falan. Yani çok net ayrım. Bunun detayına girmeye, yorum yapmaya gerek bile yok yani. Ama yani bu Ahmet Necdet Sezer, kendisine Allah uzun ömür versin tabii. Yani kişisel bir sıkıntımız yok kendisiyle. Ama şöyle bir örnek daha vereceğim. Ne yaptı? Cumhurbaşkanlığı boyunca bir kere markete gidip alışveriş yaptı. Birkaç defa kırmızı ışıkta durdu. Büyük bir şey kazandı. Kamuoyunda böyle ilgi uyandırdı.
Evet.
Fakat anlayışı buydu. Ama ben şu anda Turkuaz grubunda çalışıyorum. Sen de daha önce farklı bir grupta çalışıyordun. Ne Sabah gazetesinin ne de işte Yeni Şafak gazetesinin veya diğer gazetelerin kuruluş yıl dönümü gecelerine Ahmet Necdet Sezer katılmadı.
Evet.
Nereye katıldı? Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmıştı. Tarafsız dediğimiz Ahmet Necdet Sezer bile taraflı davranıyordu. Ya bunlar yaşanmış ve bilinen örnekler yani. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafsızlığını yitirdi AK Parti'ye üye olmakla söylemi doğru bir söylem değil. Çünkü bundan önceki cumhurbaşkanların hiçbirisi tarafsız değildi. Yani.
Evet.
O nedenle bugün yani olması aslında, gereken gerçekleşti.
Yani aslında burada fiili bir durum hukuki hale getirilmiş oldu. Fiilen yaşanan buydu.
Yani ya doğanın kanunlarına aykırı. Böyle bir şey olamaz.
Ne rahmetli yani. Demirel'den ne rahmetli Turgut Özal'dan partileriyle ilişkilerini kesmelerini beklemek mümkün değildi. Kesemezlerdi. Kesmediler de ilişkilerini. Onlar da partilerini dışarıdan yönetmeye devam ettiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti ile ilişkisini kesmedi. Gönül bağını devam ettirdi ve devam ettirmesi de en doğal olan kuraldır zaten siyasette.
Bence bu çok gereksiz bir tartışma. Bugün işte Gürsel Tekin CHP'li bir açıklama yapmış. Ben artık o benim artık Cumhurbaşkanım değil diye konuşmuş. Bu çok böyle ne siyaseti bile bilmediklerini gösteriyor. Yani.
Evet.
Hayatın doğal akışına
Ve partili cumhurbaşkanlığı Türkiye'de yeni bir sistem de değil. Biraz önce de söyledik. 57 yıl sonra tekrar bu sisteme dönüldü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem cumhurbaşkanıydı hem de CHP'nin genel başkanıydı. Evet. İsmet İnönü hem cumhurbaşkanıydı hem CHP'nin genel başkanıydı. Celal Bayar da hem cumhurbaşkanı hem de Demokrat Parti'nin genel başkanıydı.
Evet.
Yani partili cumhurbaşkanı
ilk defa yaşanmıyor
yani bizim tarihimizde olan bir şey. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'deki konuşmasında önemli mesajlarından birisi de bence FETÖ ile mücadele konusundaydı. Ve orada söylediği sözler de çok dikkat çekiciydi. Milletimizin canı pahasına verdiği mücadeleyle düşünün 29 gün sabahlara kadar bu millet 81 vilayette uyumadı. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin kararlı ve süratli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Ve orada kullandığı ifade çok açıktı. Yargı dedi gereğini yapacaktır dedi, hukuk çalışmaktadır dedi. Gereği neyse bu yapılacaktır. Zaman zaman arkadaşlarıma söylüyorum, önünüze gelip gözyaşı dökenler de olabilir. Acırsak acınacak hale gelebiliriz. Bu gerçeği de görmemiz lazım dedi. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini anlayabiliriz.
Bu konuda taviz olmayacak. Bu konuda taviz olmayacak çünkü geçen hafta içinde gazetelere de konu oldu. Yani bu deştikçe, eşeledikçe altından yeni yeni şeyler çıkan bir mecra. Yani ne kadar derine inersenin daha da derini çıkıyor. Tam bağlantılarının ortaya çıkarılması, kaç kişiyi etkilediler, kimlerle münasebetleri oldu, kimleri etkilediler. Bunları tespit etmek için yeni yeni çalışmalar yapıldığını söylüyoruz. Dolayısıyla FETÖ konusunda devletin kırmızı kitabına girmiş bir mücadele biçimi bu. Yani Tayyip Erdoğan'ın varlığıyla ya da işte Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ile alakalı bir konu değil. Tayyip Erdoğan olmasa da devletin artık en önemli tehdit algılarından bir tanesi FETÖ. Dolayısıyla bu mücadele öyle veya böyle bir şekilde devam edecek. Ve sonuna kadar artık belli kırıldı. Türkiye'de eskisi gibi ne para toplama ihtimali var ne de eleman devşirme ihtimali var. Ama Avrupa Birliği'nde hala güçlü olduğunu görüyorum ben. Almanya'da, Hollanda'da özellikle zemin kazandıklarını, orada yeniden medya kuruluşlarıyla temasa geçtiklerini, Amerika'da zaten çok güçlüler. Devlet tarafından da destekleniyorlar. Dolayısıyla Türkiye içinde mücadele devam ederken yurt dışında da özellikle Avrupa Birliği'nde de bu mücadelenin kat be kat fazlasıyla yapılması gerektiği kanaatindeyim ben.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programı devam ediyor. Programın ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye geri dönüşünü konuşmuştuk. İkinci bölümde ise Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları yeniden başladı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi Kurultaylar Partisi olarak bilinen bir parti. Sık sık kurultaya gidiyor, sık sık kurultay yapıyor ve sık sık kurultay tartışmaları yaşanıyor CHP'de. 16 Nisan referandumundan sonra kurultay tartışmalarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Ve o kurultay tartışmalarını başlatan işaret fişeğinde CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal ateşledi diyebiliriz. Dün akşam özel bir televizyon kanalında yaptığı konuşmayla Fatih Atik.
Pimi çekti, Baykal attı böyle.
Evet.
AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine pimi çekti, yer bombasını bıraktı. Şimdi patlayacak, ne zaman patlayacak diye bekliyoruz. Ama patlamalar başka başka yerlerden oldu. Fikri Sağlar çıktı, bir açıklama yaptı. Ondan sonra bugün Muharrem İnce'nin, Yalova Milletvekili'nin bir açıklaması oldu. Kılıçdaroğlu da bunlara partide kavga istemiyorum, kapının önüne koyarım hepinizi diye cevap verdi.
Evet.
Şimdi çok enteresan işler oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bu yazı biz rahat geçireceğiz diyorduk.
Yani ama CHP muhabirleri anlaşılan evet, bayağı yorulacak bu yaz.
CHP'de olacak gözümüz kulağımız. Şimdi
Dün akşamki Deniz Baykal'ın açıklamaları çok önemli. Sen de biraz önce ifade ettin. Pimi çekti bıraktı dedim bombayı. Baykal diyor ki açıklamasında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşme yapmıştı bildiğim kadarıyla.
Evet, 2 gün önce yaptı.
Geçtiğimiz günlerde. Bu görüşmeden sonra televizyon kanalına çıkarak açıklama yapıyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayım derse adayımız o olur. Deniz evet. Baykal'ın açıklaması böyle. 2019'da Cumhurbaşkanı adaylığında CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa ben Cumhurbaşkanı adayım derse adayımız o olur. Açıklaması yapıyor. Şimdi buradan anlaşılan şu. Baykal Kılıçdaroğlu'na diyor ki sen Cumhurbaşkanı adayımız mısın değil misin? Bunu çık kamuoyuna açıkla.
Ya aday ol dedi ya çekil dedi yani.
Yani çık bunu kamuoyuna açıkla. Evet. Eğer açıklamıyorsan aday olmadığını açıkla kamuoyuna ve CHP Genel Başkanı'ndan çekil. Benim anladığım bu.
Evet. Ya açık söyledi zaten. Yani ya aday ol ya da genel başkan kal. Yani adaylığını açıkla Cumhurbaşkanlığı ve genel başkan olarak devam et. Arkanda duralım.
Evet.
Eğer aday olmayacaksan Cumhurbaşkanlığı'na koltuğu boşalt. Ortak bir aday bulalım. O devam etsin. Yani ya aday ol ya çekil dedi. Ya devam et ya çekil. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sürecinde gördük ki ama şöyle bir hata var. CHP %48.6 oy alındı hayır cephesinde.
Evet.
CHP bunu kendi hanesine yazılmış bir oy olarak kabul ediyor.
Hı-hı.
Aslında Baykal'ın stratejik olarak yaptığını ben doğru buluyorum. Neden?
Hı-hı.
Baykal'ın açıklamalarını dün akşam dinledim. İktidar mücadelesi artık Cumhurbaşkanlığı mücadelesine dönüştü. Yani CHP'nin tek başına vereceği bir iktidar mücadelesi yok. Barajdan bahsediyoruz ya, seçim barajı %10'du. Evet. Artık seçim barajı yeni sistemle %50'ye çıktı.
Evet.
Yani %50 oy alan ancak iktidara sahip olacak. Yani mecliste CHP'nin varlığı elbette önemli. AK Parti'nin varlığı mecliste elbette önemli. Diğerlerinin de önemli. Ama icracı makam artık hükümet Cumhurbaşkanlığında olacak. Evet. Dolayısıyla senin toplumun en az %50'sinin oyunu alman lazım ve artı birinin. Baykal'ın stratejisi şu açıdan doğru. Bu ortaya çıkmış hayır cephesini konsolide edelim. Ortak bir aday çıkarmaya çalışalım. Veya en azından bunu zorlayalım. Ve mücadeleye bugünden başlayalım. Çünkü diyor ki karşı tarafın adayı belli. Karşı taraf yeni bir sistem ortaya koydu. Tayyip Erdoğan adaylığını zaten açıkladı. Şu anda fiilen Cumhurbaşkanı. Ne yapacakları belli. Yol haritaları belli. Onlara karşı çıkacak. Adayın kim olduğu belli değil. Ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla bu 2 yıllık, 1,5 yıllık süreyi biz hızla tamamlayalım. Adayımızı belirleyelim ve şimdiden seçim propagandasına başlayalım diyor Baykal. Yani mantıklı olarak. Ama bunun altını doldurmaları zor. Neden zor? CHP'nin oyu %25. Ama %48.6 hayır çıktı. Yani CHP'nin en az %25 daha oy alması gerekiyor. Peki bu %25'in içinde kimler var? MHP'liler var, AK Partililer var, HDP'liler var, Saadet'ten gelenler var. Yani şimdi CHP'nin genetik kodlarıyla MHP'nin ve Saadet'in veya AK Parti'den gelenlerin buluşması için ortak bir adayın çıkması gerekiyor. Fakat bunun yapılabilirliği çok çok zor. Dün akşamki yayında da gazeteci arkadaşımız sordu. Yani bu ütopik bir şeyden bahsediyorsunuz siz Sayın Baykal dedi. Ama Baykal'ın yanıtı ne oldu? En azından denenebilir dedi. Yani böyle bir şey yapılabilir dedi. Bunun içinde pratik olarak en uygun koltuk CHP Genel Başkanlığı koltuğu. Ama Baykal'ın önerisi CHP'nin 90 yıldır yapamadığı bir şey. Tüm toplumu kucaklayacak bir politika geliştirmesi gerekiyor. Artık öyle ben %25 alırım, kendi kendime yeterim dönemi bitti Türkiye'de.
Bir de 2014'te biliyorsun Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ama o zaman AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bir aday çıkaramadı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Çatı aday formülünü gündeme getirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çatı aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu'na aday gösterdiler. Ve Ekmelettin İhsanoğlu da seçilemedi. Ama şimdi senin de biraz önce işaret ettiğin gibi yeni bir sisteme geçildi. Yani Cumhurbaşkanı demek artık iktidar demek, hükümet demek.
Tabii.
Partilerin amacı da nedir? İktidara gelmek, hükümeti kurabilmek. Yani bu durumda o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Cumhurbaşkanı'na aday olması gerekir. Sistemin doğal sonucu olarak.
Tabii.
Eğer CHP genel başkanı Cumhurbaşkanı'na aday olmayacaksa CHP'nin genel başkanlığı koltuğunda oturmasının bir anlamı kalmıyor. Diğer partiler için de öyle. Yani AK Parti'nin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olacak ve hükümeti kurmaya talip olacak. Hiçbir parti diyemez ki ya benim genel başkanım %50 oy alamaz, o yüzden cumhurbaşkanı adayı olmayacak, biz başka bir aday bulalım diyemez. O zaman ne olur? Partiler kendilerini inkar etmiş olurlar.
Tabii.
Baykal'ın söylediği bence bu açıdan mantıklı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu aday olma hakkı var tabii ki. Aday olurum da diyebilir. Deniz Baykal diyor ki o zaman aday olmak istiyorum derse Kemal Kılıçdaroğlu, biz buna saygı gösteririz ve adaylığını destekleriz. Ama mefhumun muhalefinden şu da çıkıyor. Eğer sen Cumhurbaşkanlığına aday olmayacaksan Kemal Kılıçdaroğlu, o zaman istifa et. Yeni bir genel başkan seçelim. Cumhurbaşkanı adayımız da şimdiden belli olsun. Çünkü 2019 seçimlerine ne kaldı burada? 2 sene gibi bir kısa süre kaldı.
Tabii.
Bu 2 senelik kısa sürede yoğun bir çalışma yapılması lazım ki %50 artı 1'in oyunu alabilecek bir kampanya süreci yönetilebilsin. O nedenle Deniz Baykal'ın açıklamaları bence CHP'de bir tartışmanın fitilini ateşledi. Muharrem İnce'nin açıklamaları da tabii bugün önemli. O da kurultayın mutlaka yapılması gerektiğini ifade etti. Ve orada şöyle bir ifade kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim talebi var dedi. Bu değişim talebini herkes görüyor dedi. Sayın Genel Başkan'ın da görmemesi mümkün değil gibi bir ifade kullandı.
CHP iktidar olmak istiyorsa mutlaka her şeyiyle değişime gitmek zorunda.
Evet.
Baykal daha önce de televizyon programına çıktı. Dedi ki CHP bir inanç mezhep partisine dönüştürüldü dedi.
Evet.
Mesela toplumu daha çok kucaklayacak bir partiye dönüşmesi gerekir dedi. Şimdi çok doğru söylüyor Baykal. Ama bunu kendi dönemi 18 yıl genel başkanlık yaptı. Evet. Deniz Baykal kendisi yapabildi mi? Yapamadı.
Evet.
Yani CHP'nin genetik kodları, Baykal dün akşam böyle söylemiş olabilir. Ama insanın DNA'sına ters şeyler yapmaya çalıştırdığın zaman bir adama olmaz yani. Mümkün değil. CHP'nin baştan aşağı revizyona ihtiyacı var. Ya da şöyle söyleyeyim. Eğer CHP kendini yenilemezse bu sistemle iktidar olma şansı yok.
Evet.
Yani varmış gibi görünüyor da var yani, olmaması mümkün değil.
Olabilir. Aslında CHP'nin bu sistemde iktidar olma şansı daha yüksek bana göre.
Ama halkın her kesimine dokunması lazım.
İşte bile. Yani politikalarını değiştirmesi lazım. Halkın her kesimine dokunması lazım. Halkın beğeneceği politikalar geliştirmesi lazım. Sadece belli bir kesime yönelik ideolojik politikalar ve söylemler geliştirirse bu sistemde iktidar olma şansı tabii ki yok. Ama bu sistem işte partileri değişime zorlayan bir sistem. Partiler artık milletin değerleriyle kavga etmeyecek. Milletin değerlerine saygı gösterecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlarsan referandum öncesinde bu konuda önemli bence değişim sinyalleri verdi. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın anma törenine katıldı mesela. Rahmetli Necmettin Erbakan için dua etti orada. Düşünsene daha önceki CHP'de böyle bir hareket yapılmış olsaydı CHP tabanı isyan ederdi. Ama ne oldu? Değişim başladığı için CHP'de de bu hareket CHP tabanına çok tepki çekmedi. CHP, o yüzden CHP değişmek zorunda bu sistemde.
Yani CHP'yi de değiştirecek bu değişiklik. Türk siyasetini toptan değiştirecek. Şimdi AK Parti merkezde oturuyor. %51 oy alındı.
Evet.
Ve iktidarın en büyük adayı Recep Tayyip Erdoğan. CHP eğer bu dönüşümü değişimi başarabilirse zaten CHP'nin sıkıntısı burada yani. Bunu denediler aslında. AK Parti'den transferler yaptılar.
Evet.
Saadet'ten değişik böyle muhafazakar camialardan transferler yapıp şeyler aday gösterdiler. Başörtülü isimleri transfer edip Deniz Baykal türbanlı çarşaflı kadınlara bizzat rozet taktı. Genel merkezde hatırlarsın.
Evet.
Yani bir takım açıklamalar yaptı ama bunlar iğreti duruyor, iğreti.
Evet.
Yani arkası gelmedi. Evet. Vatandaşı inandıracak bir söylem geliştirmesi lazım CHP'nin.
Evet.
Burada bunu gördüler.
%48.6
CHP'nin söylemi nedeniyle çıkmadı aslına bakarsan ama CHP biraz sessiz kaldı. Çok böyle paketin içeriğini tartıştırmayıp daha çok sloganlar üzerinden gitti ama netice itibariyle bakıldığında CHP'nin dediği noktada %48.6'lık bir oy oluştu. Bunu CHP'nin bir şekilde kendine döndürmesi lazım eğer iktidar olmak istiyorsa ve fazlasını.
Evet.
Nasıl olacak? Toplumun merkezine gelecek. Belediyeciliği düzgün yapacak. Yerli ve milli politika geliştirecek. Vatandaşa afaki öyle 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 1500 lira asgari ücret vereceğim dediğin zaman olmuyor. Yani inandırıcı olmuyorsun. Ama bundan sonra yapılabilir umut vadeden geleceğe dönük ekonomik, siyasi, politik söylemler geliştirmesi ve iktidara gerçek bir alternatif olduğunu göstermesi lazım. CHP dönüşemezse %25'lik o blok giderek eriyecektir.
Evet.
Çünkü siyaseti üreten bir enerji var Türkiye'de. Türkiye'de herkes siyaset yapıyor. Her kahvehanede, her evdeki akşam yemeğinde, her yerde bu konuşuluyor. Yani neredeyse bıraksanız aile reisleri veya kadınları partinin genel başkanlığına kadar oynarlar yani. Herkes bu işleri bilir. Bir futbol, bir de siyaset. Dolayısıyla CHP kendini değiştirmek ve zorlamak zorunda. Eğer bunu yapamazlarsa işleri çok zor. Ama şimdi olağan kurultay sürecini başlattığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir taraftan da şey yaptı yalnız, kulaklarını çekti. Eğer de bir kavga yaparsanız, kavga edip de böyle parti içinde bozgunculuk çıkaranları da kapının önüne koyarım dedi. Şimdi bu da çok farklı bir tavır. Daha önce ne diyordu? Arkadaşlar çıksınlar, farklı görüşler ortaya çıkabilir filan. Bu çoğulculuğumuzun göstergesidir diyordu. Normaldir böyle şeyler diyordu. Şimdi aykırı görüş serdedenlere, açıklayanlara veya biraz yüksek sesle konuşanlara kapıyı gösteriyor Kılıçdaroğlu. Yani aslında şu mevcut koşullar altında parti yönetiminin oluşumuna baktığında Kılıçdaroğlu'nu bugün Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk gelse Kılıçdaroğlu'nun karşısına alır olsa deviremez yani. Çünkü bu delege yapısıyla
evet.
Atatürk'ün şahsını küçümsemek için söylemiyorum bunu. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Veya ben aday olayım yani. Bu mevcut delege yapısıyla Kılıçdaroğlu'nun iktidarını devirmeleri mümkün değil.
Evet.
Ama toplumdan gelen öyle bir değişim baskısı var ki. Öyle bir değişim ve dönüşüm baskısı var ki artık CHP'nin bir karar vermesi lazım. Ve bu şekliyle yola devam edemeyecekleri aşikar.
Baykal'ın dün akşamki açıklamalarında ilginç bir açıklaması daha vardı. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile ilgili açıklaması. Orada dedi ki %49'un adayı olabilir Abdullah Gül dedi. Gül aday olursa değerlendirilmesi lazım dedi.
Desteklemeyi düşünebiliriz.
Ben o Gül, Abdullah Gül %49'un adayı olur mu olmaz mı o tartışmaya hiç girmeyeceğim. Ama sadece şunu hatırlatmak isterim. 2007 yılında Abdullah Gül hatırlarsanız Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman AK Parti'nin Deniz Baykal'ın sözleri hala kulaklarımızda. Hepimiz unutmadık o sözlerini. Sakın aday olma, sakın aday olma sözleri. Ve bugün gelinen nokta ise siyasetteki çarpıklığı gösteren net bir açıklama.
Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
Şimdi bunu özellikle hatırlatmak istedim yani.
Şimdi düşünsene, öyle bir şeyin gerçekleştiğini düşün. Abdullah Gül'ün de aday olduğunu düşün. CHP'nin de desteklediğini. Böyle bir Türk siyaseti, siyasi tarihte yani eşi görülmemiş bir hadise olur. AK Parti'nin adayı Tayyip Erdoğan.
Evet.
CHP'nin adayı ve işte ayrıcıların adayı Abdullah Gül. Ya böyle bir şey olabilir mi? İkisi de aynı kökenden gelen, aynı CHP'deki dönüşüm böyle bir şeyle gerçekleşecekse inanılmaz olur yani. CHP'liler ne düşünürler bilemiyorum.
Fatih Ateki, bir de MHP'nin hükümette yer alıp yer almayacağı tartışmaları vardı. Bazı MHP'li isimlerin kabinede yer alabileceği iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Ve son zamanlarda bunun dozajı artmıştı. Kabine değişikliğinde bir iki tane MHP'li ismin kabinede yer alabileceği iddiaları vardı. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu tartışmalara son noktayı da koydu.
Tabii tabii. Yani şimdi bugün zaten beklenti oydu. AK Parti'deki açıklamaları da ona doğru bekledik. Yani kabine değişikliği. Parti yönetimi değişecek. Evet. MKYK değişecek. Kabinede ondan önce 21 Mayıs'a kadar değişir.
21 Mayıs'ta da kongre yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı olacak.
Tabii, onu da hatırlatalım. 21 Mayıs'taki olağanüstü kongrede AK Parti genel başkanlığına seçilecek.
Zaten bugün Başbakan Binali Yıldırım da ilan etti zaten. Dedi ki genel başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi.
Onunla birlikte işte parti yönetimi değişecek. Şey de değişecek. Kabine, hükümetteki bakanlar değişecek. Acaba MHP'den bir bakan veya birkaç bakan kabineye girebilir mi falan diye merak ediliyordu. Bahçeli'ye soruldu. Bahçeli de bu tartışmayı kesti. Yani bu AK Parti'nin problemi, şu anda genel başkanlık kongresi yapıyorlar. 65. hükümet AK Parti hükümetidir. Biz burada yer almayacağız dedi. Beklenti zannediyorum şöyle. Yani MHP'nin verdiği desteğin, referandumun verdiği desteğin bir geri dönüşü olacaktır. Ama Bahçeli'nin kafasından geçen 65. hükümetin içinde yer almak değil de daha sonraki süreçlerde farklı bir şekilde bunu formüle etmek gibi geliyor bana.
Evet.
Kabinenin de ben kısa bir süre içinde değişeceğini, Türkiye'nin artık aceleye ihtiyacı var. Zamanı kalmadı Türkiye'nin yani. Bir an önce gaza basacağını düşünüyorum.
Evet. Fatih Atik, ben hafta sonunda İzmir'e gittim. Sivrihisar, Emirdağ, Afyon, Karahisar, Banaz, Uşak, Salihli, Akhisar, Soma, Kınık, Bergama hattında bir seyahat gerçekleştirdim. Ve Türkiye'nin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha müşahede ettim. Tabii Mayıs, Nisan bitti, Mayıs ayı da başladı. Artık memleketimin bütün toprakları da yeşillenmiş. Bahar Türkiye'ye gelmiş. Ve ne kadar güzel bir vatanımız olduğunu bir kez daha gördüm. Cennet vatanımız olduğunu. Yurt dışında bizleri dinleyen vatandaşlarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere iyi akşamlar diliyoruz.
Satır Arası.